Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ma tevfiki illa billah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu anlamlarını tekrarlamayacağım. Yani sürekli şey yapayım. Çoğunu biliyorsunuz. Yine gerektiği durumlarda söyleriz. Evet, bu hani her senenin başında bir adet üzere önce Fatiha'dan başlıyorduk. Bu ikinci dersimiz. Fatiha'nın geçen hafta ilk dört ayeti diyelim. İlk dört ayetini işlemiştik. Hah, Yücel Bey hoş geldiniz. Biz de sizden konuşuyorduk. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Geçen hafta ilk dört ayetini işlemiştik. Bugün de son üç ayetini isteyeceğiz. Yani bu bazı yerlerde dört biliyorsunuz, bazı yerlerde üç. Yani bu Fatiha'nın geçen sefer söylemiştik, birinci ayetinin dahil olup olmamasıyla ilgili bir şey vardı, görüş farklılığı vardı. Onunla ilgili bir olay. Yücel Bey, Fatiha'dan başladık. Geçen hafta ilk bir kısmını inceledik.
Geçen hafta oldu.
Geçen hafta oldu.
Ya ben hiç ummadım bu orta başlayacak diye şey
yaptım. Ya sizin numaranızı da şey bulamadım ben, o yüzden haber veremedim.
Yok numaram
sizin. Onu bir şey yapalım. Dersin sonunda bir numaraları kaydedelim, evet, de şey olsun inşallah. Evet. Bu hafta da devam edeceğiz. Geçen haftayla ilgili ben bu ses kayıtlarını dinliyorum. Yani şunları da söylesem daha iyi olurdu diye şeyler var. Bir iki ondan bahsedeceğim. Çünkü kendimi kontrol etmek, başkalarını da kontrol ettirmek durumundayım. Çünkü sorumluluk var Allah'ın kitabı. Bunu açıklamaya, anlamaya çalışıyoruz. Şeyler olabilir. Bu yine Haluk Nurmaki'nin o internette denk gelirse bir şeyi var, ses kaydı var, görüntü kaydı. Fatiha suresini açıklıyor. Çok etkilendim ben. Bir iki noktasına değinmiş. Orada bir şey yapacağım. Hamd'la ilgili. Şimdi el hamd'dı ya, hatırlıyorsunuz el takısı vardı. El ne demekti? Asıl hamd. Belirli hamd anlamına geliyordu. Bunu şöyle izah etmiş. Birisini övmek, şuursuzca övmek yetmez diyor. O kişiyi bilerek diyor övmek gerekir. Bu elhamd kelimesine göre. Yani Allah'ı. Örnek veriyor, diyor ki mesela bir cerraha ya ne iyi cerrahsın falan demek aslında çok da anlamlı değildir diyor. Onun bizzat ameliyatını görsen diyor, o yaptığı incelikleri, detayları, ne kadar zor bir iş yaptığını, eğitimini görsen, ne duruma geldi, hastanın ne durumdaydı, ne hale geliyor, bunu görsen diyor, daha bilinçli bir hamd yaparsın diyor, yani översin diyor onu. Saygıyı art, saygı içeren bir övmek olarak düşünün bunu. Şimdi işte diyor, işin zorluğu diyor, daha ciddiyeti daha belirginleşiyor diyor. Şimdi biz bildiklerimiz, gördüklerimizle bile övüyoruz ama layıkı veçh ile övebilmek için bütün kainattaki Rabbil Alemin diyor, o alemlerde bir de bilinçli diyor, bilerek, şuurunda olarak diyor övmek gerekir diyor. Ne kadar zor görüyor musunuz diyor. İşte burada Peygamber Efendimiz devreye giriyor. Hani dedik ya, bütün mahlukat şükrü ezelden biliyordu. Resulullah Efendimiz bütün alemlere hamdi öğretmek için geldi. Çünkü neden? En iyi hamd eden, en çok hamd eden kendisi değil mi? Ve bildiklerini de anlatmıyor mu bize? Mesela Miraç olayında gördüklerini anlatmıyor mu bize? Biz nereden bileceğiz? Cenneti bize anlatıyor. Meleküt alemini bize anlatıyor. Cinler alemini bize anlatıyor. Biz onun sayesinde bilerek biraz daha övmeye yaklaşabiliyoruz. Yani en azından o bilgileri edinebiliyoruz. Yani bu da elhamd kelimesinin içerisinde. Yani daha şuurlu bir şekilde övmek, bilerek övmek. Yani zorluk burada. İlginç bir noktaya daha değinim. Bugün arkadaşlarla konuştuk. Hamdın dedik ya, bizim idrak seviyemizdeki anlamı, yani şu an biz anlamına yaklaşmak durumundaysak yaklaşabileceğimiz alanlardan birisi övmek. Ama her amelin, her nesnenin üst katlarda, üst idrak boyutlarında ifadeleri biraz daha farklı oluyor. Mesela bizim şu anda biraz da şuursuzca kıldığımız bir namaz var. Onun yukarılardaki anlamı çok farklı. Mesela secde olarak düşünün. Hani cennette falan yok. Secde olarak düşünün namazın en vurucu yerini. Meleklerin secdesi var. Bu galübela dediğimiz Eles Meclisi'nde secdeyle ifade edilen ama aslı secde gibi olmayabilen bir eylem var. Bunun aslına işte hamd deniliyor. Yani bizim bu dünyada övmek var ya, bunun üst boyutlarda da ifadesi var. Mesela bunlardan birisi deniliyor Allah'ı unutmamak. Hani zikire yakın bir anlama. Yani hani biz insandan ahit aldık, o da unuttu diyor ya, hani Taha 115 olması lazım. Biz Adem'den diyor ahit aldık, o unuttu, zaten biz de onda azim bulmadık diye bir ayet var. Duymuşsunuzdur belki orada. Oradaki o ahidin ne? Unutmamak ahdi. Hani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizim bunu sürekli hatırlamamız lazım. Unutmamamız lazım. İşte bizim aslında bu dünyadaki şey amacımız bu. Bizi ne çekiyor? Toprak çekiyor. Cesedimiz var. Yani cesedimizin mayası olan toprak bu arz malzemesi değil mi? Dünya. Biz de dünyada yaşamıyor muyuz? Bizim bütün fiziksel yapımız bir kere dünyaya talepkar. Artı bir de bizim nefsimiz var. Geçen senelerden hatırlıyorsunuz, nefsin bir özelliği neydi? Gördüğü şeyi talep etmesi, razı olması, ondan haz alması. E şimdi aslı cennette, bu dünyada da var ama dünyada gördüğü her şeye talep ediyor.
Şehadet aleminde. Şehadet aleminde.
Şehadet aleminde. Ya asıl evet, şahit olduğu şeyin nüvelerini burada arıyor. Bu Adem derslerini hatırlarsanız, Adem sohbetlerini. Yani nefis de burada dünyayı istiyor. E bir de şeytan var. Vesvese verici, ayak kaydırıcı, sırat-ı müstakim üzerine oturucu. E üçü beraber şey yapıyor, zaten dünyaya çekiyor. Bütün bunlara rağmen biz Allah'ı unutmaz isek, işte o verdiğimiz söze sadık kalmış oluyoruz. İşte bunun da yukarılardaki ifadesinin hamd olduğu söyleniyor. Elhamd. Yani övmek, şimdi övüyorsun, bilinçli övüyorsun, şimdi unutamazsın artık. Unutmaman gerekir anlamında. Yani ne diyor Adem'e? Ahit aldık ama nesiye, unuttu. Ve biz onda da bir azim bulamadık. Yani unutma konusu, unutmama konusunda azim alıp unuttu şeklinde de bir şeyi var. Yani bu hamd konusunda hani sadece övmek değil, çok daha geniş manalar. Hani bunu da bir üst perdelerden bir açıklamasını söyleme durumu şey yaptım. Diğer söyleyeceğim bir şey, hani Fatiha ile ilgili o Hicr suresindeki şey. Ve ataynake, biz sana verdik, sem'an minel mesane, tekrarlayan yediyi verdik demiştik ya. Ve Kur'an-ı Azim. Onu çok vurgulamamışım şeyinde. Yani tekrarlayan yedi ve Kur'an'ı verdik. Tekrarlayan yediyi Peygamber Efendimiz Fatiha olarak yorumlamış, söylemiş.
Onun Mansur da Suresi de vardı. Mansur Suresi de hatırlıyorum o yediyi.
Fatiha daha uygun. Neden şöyle? Hani dedim ya, sanki Kur'an Fatiha'nın içi, sanki Fatiha Kur'an'ın içinde değil dedim ya, bakın onu açıklıyor. Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik.
Evet.
Yani Fatiha'yı Kur'an'dan ayırma değil bu. Yanlış anlamıyor. Sonra der ki Muharrem Bey, Fatiha Kur'an'dan değilmiş diyor denir. Yani yüceltiyorum. Önemine binaen söylüyorum. Bu da o ayette destekleniyor o şeyle. Peki ne? Tekrarlayan yedi ya, benim kafamda şöyle bir şey oldu. Kur'an nazil oldu değil mi? Levh-i Mahfuz'dan ne oldu? Nazil oldu. En yukarıda bir prizma düşünün Fatiha suresine. Yedi ışık demeti oradan çıktı. Yeryüzünü de Kur'an ayetleri olarak düşünün. Yeryüzüne neşrolundu, envai çeşit görüntü, ışık oluştu. Yani tekrarlayan yedi o. Hani yedi rakamı biliyorsunuz kainatın yaratma silsilesi içerisinde kullanılan bir rakamdır. Yedi renk vardır değil mi? Yedi gün vardır. Yedi nefis mertebesi vardır. Yedi nota vardır. Tasavvufta yediler vardır. Bunun gibi yedi bir sistematiktir. Yedi kat gök vardır değil mi? Onun misli olarak yer söyleniyor. Yedi bir yaratma sistematiğinde bir rakamdır. Aynı bu Kur'an'da tekrarlayan yedinin bir anlamı da Fatiha suresi olduğu gibi bu yedilik sistemi de anlatıyor. Benim kafamda demin dediğim gibi bir şey canlandı işte. Prizma, Fatiha. Yedi tane ana renk dağılıyor. Tekrarlayan yedi, katlanan yedi, devinimi olan yedi anlamında. Vel Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim. İşte bu Fatiha'nın ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar önemli olduğunu açıklıyor. Daha ayağa yere basan bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet okudunuz ya, bunun muhakkak bu yedi ayetten birisine giden bir kısmı var. Yani o gözle bakın muhakkak bulursunuz. Mesela ahiret sahneleri mi gördünüz? Maliki Yevmiddin'i görürsünüz orada. Esmaları mı gördünüz? Rahman ve Rahim var. Mesela bugün anlatacağım şekilde bir peygamber kıssası mı gördünüz? Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunda. Bunun gibi Yahudilerden mi bahsediyor? Ehli kitaptan mı bahsediyor? Müşriklerden mi bahsediyor? Gayril mağdubu aleyhim veleddali. Bunların hepsi şeyin içerisinde var. Kur'an'ın içerisindeki herhangi bir ayet Fatiha suresindeki bu yedi ayetten birine tekamül ediliyor. Mesela yine sırrani olarak şu veriliyor. Hamimler var biliyorsunuz. Hamimle başlayan harfi mukatta'lar var. Hamimin yedi kez tekrarlandığı söyleniyor. Yani hamim ile başlayan yedi tane sure var. Ve bunların her birinin Kur'an'daki bir ayeti açıkladığı söyleniyor. Yani her hamimle başlayan bir sure Fatiha'nın ona tekabül eden ayetini açıklıyor. Bakın bir ayete bir sure. Bunlar da o tekrarlayan yedi ile ilgili izah edilmesi gereken konu. Bunları ben söylemek istedim. Evet, bugün şeye geçeceğiz. Yine aklıma gelirse söylerim. Beşinci ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Fatiha suresi sanki iki kısımdan müteşekkil. Birincisi, Rabbimin kendini tanıttığı, kullarına tanıttığı ilk geçen hafta işlediğimiz üç kısım. Kendini tanıtıyor. O hamd alemlerin Rabbine aittir. O Rahman'dır, Rahim'dir, din gününün sahibidir. Üç tane sıfatla beraber Rabbim kendini açıklıyor burada. İnsanlara tanıtıyor. Belki de alemlere tanıtıyor. Bu ifadeler ise, aşağıdaki ifadeler ise daha farklı bir grup. Şu anlama geliyor. Rabb'i öğrendiniz, tanıdınız mı? Tabii yani günler, haftalar boyunca kelimelerin yetmeyeceği vardı ya ayet-i kerimede. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep, bitmeyecek şekilde bir ilim var tabii. Tamamen bitirmek mümkün değil. Ama en azından Rabbimizi biraz tanıdık. Peki ne yapmamız? Artık bir kulun hangi pozisyonda, hangi durumda olması gerekiyor? İşte bunları ifade ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Benim ibadet ederiz çok da uymuyor. Yani daraltıyor anlamı. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz daha uygun. Bakın burada çok ilginç bir şey var. Yukarıdaki ifadeler Allah'ın mütekellim, yani konuşan, ifade eden Allah. Ama burada yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyen kim? Mütekellimi kim? Kul. Ama bakın başında de ki diye bir emir yok. Mesela kul huvallahu ehad, de ki Allah birdir. O kulla başlayan şeyler var. De emirleri var. Mesela başında okuyoruz şeyin. Kul Rabbi zıt ne ilmen, de ki Rabbim benim ilmimi arttır. Allah de diyor. Ama burada de diye bir ifade olmamasına rağmen kulların bir ifadesi. Bunu yine deniliyor ki Bu cümleyi diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir ifade olarak şey yapılıyor. Hani kul şeyi olmadığı için. Nasıl ettehiyatta okurken ki okuduklarımız, Miraç'ta olan hadisenin konuşmaları ya, biliyor musunuz onu? Ha, aynı onun şekilde de ki dedi gibi ifadeler yok orada. Bir cümle Rabbimin, ikinci cümle Peygamber Efendimizin, sonraki cümle işte melekler falan bir ifadeler var. Burada da öyle olduğu söyleniyor. Kesin bilgi değil. Kulağınızda kalsın. Olmasa bile burada bizim ne dememiz gerektiği anlatılıyor. Aynı tarz Amener Resulü'de de var. Bir şekilde devam ediyor, devam ediyor. Sonra ne diyor? Rabbena la tu şey. Tuahizna innesine evahtatna. Orada da dua kısmı oluyor. Yine başında kullar yok. De emirleri olmadığı halde. Peki bu yukarıda Allah'ı anlayan, hamdın ona mahsus olduğunu, olması gerektiğini anlayan bir kimse ne demesi lazımmış? Ya Rabbi sen o kadar yücesin ki bu durumda ben yalnız sana kulluk ederim ve yalnız da senden yardım dilerim. Yani Allah'ı anlayan, idrak eden, onun uluhiyetini anlayan bir insanın bunu demesi gerekirmiş.
Yalnız ifade çok önemli.
Evet. Burada bir Arapça bir şeyler söyleyeceğim. İşte şeyler yok. Arapça talebeleri var. Üçü de yok. Birisinin şeyi var. Cenazesi var. Onlarla bir konuşmam lazım. Burada İyyâke na'budu demenin Arapça şöyle bir şeyi var. İyyâke kelimesinin önde olduğu zaman, yani şurada olduğu, önde olduğu zaman yalnız anlamına geliyor. Mesela ödevini Ahmet yaptı ifadesi. Orada İyya başta olduğu zaman yalnız Ahmet yaptı, başkaları yapmadı anlamına geliyor. Ben yalnız elma yedim. Yani sadece elma yedim, başka bir şey yemedim anlamında ifade oluyor. Normal cümlenin ortasında olsaydı bu, yani na'budu İyyâke olsaydı sana kulluk ederizdi. Ama İyyâke başta olduğu zaman Arapça'da yalnız anlamına geliyor. Hususiyet veriyor, mahsusluk veriyor ona. Özellik veriyor. Yani yalnızsa başkasına değil ha anlamı veriyor. Bu Arapçanın güzelliklerinden birisi. Burada yalnızca denmesinin sebebi işte o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesinin bir açılımı. La ilahe illallah'ta ne var? İlah yok. Yalnızca Allah var. İlla ki Allah var. Bakın Arapça sağdan sola okunuyor ya, o şekilde ayetlere anlam verildiğinde aslında daha bizi güzelliklere kavuşturuyor. İşte ben hani bu şu Raiha yayın evinin Kur'an'ı var ya, bunu ondan seviyorum. Başka buna benzer bir yayın yok. Çünkü ben hani biraz hasbelkader Arapça tercümeyle uğraşıyorum. Hiç de ilgilenenler de var. Bir Arapçanın yapısıyla Türkçenin yapısı taban tabana zıt cümle kuruluşu. Türkçe bir cümle tamamen bittikten sonra ancak Arapçaya çevrilebilir. Çünkü Türkçe'de yüklem en sonda. İşte sabahleyin işe giderken, işte güneş doğarken, şöyle yaparken adamı gördüm. Gördüm yani yüklem en sonda. Ama Arapça'da en başta şahittir, gördüm. Şimdi cümle bitecek en fazla en sonunda kullanacağınız yüklem fiil Arapça'da en başta bitmesini beklemek zorundasınız. Aynı şekilde bu Kur'an-ı Kerim'de Arapça dizilim farklı. Dolayısıyla uzun bir ayet olduğu zaman birinin en başında olan öbürünün en sonunda. Ama bu Raya Kur'an'da şöyle bir güzellik yapılmış, cümleciklere bölmüş. Bu Hacı Ahmet Didin olması lazım bu şahıs. Çok güzel bir uygulama yapmış, başka yerde görmedim. Cümleciklere bölmüş uzun ayeti. Her cümleciyi, anlam bütünlüğü olan her cümleciyi açıkladığı için daha başından anlamaya başlıyorsunuz ayeti. Öbür türlü en sonuna gittikten sonra anlaşılabilir. Hani benim size özellikle bunu tavsiye etmemin sebebi bu. İşte bu İyyâke'nin anlamı da bu. İyyâke na'budu, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ha, la ilahe illallah açıklayacak o cümle dizimi için. La ilahe şu demek. İlah milah yok. Yani hiçbir ilah yok. Şimdi insan şurada su soruyacak. Nasıl ya? Hiç mi ilah yok? Yok, ilah yok. Yani güç ve kudret tahsis edilecek, sizin yöneleceğiniz, beklentiniz olacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey mi yok? Var. Tek şey var. İllallah. Yalnızca Allah. Bakın bunun biraz daha anlaşılması için bir şey söyleyeceğim size. Mevdudi var. Mevdudi diyor ki bir kitabında. La ilahe illallah denildiği zaman diyor sahabe devrini, Peygamber Efendim bu sözü getirdiğinde her şey çok netti diyor. Ya kılıçlar kalktı başkasının kafasını vurmak için ya da secdeye, boyunlar secdeye gitti. Arası yok. Neden? Çok iyi anladılar. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu, ne getirdiğini, ne götürdüğünü çok iyi anladılar. Şimdi biz doğumumuzdan itibaren belli İslami çevrede yaşadığımız için bu sözü çok iyi anlayamıyoruz. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? İllallah, la ilahe gibi anlıyoruz cümleyi. Yani Allah var ama Allah dışında anlatamayız. İlah olabilecek başka bir şeyler yok. Yani böcekleri, sinekleri tek tek gözüne ilaç sıkarak öldürmeye çalışıyoruz biz. Yani tüme varıma gitmeye çalışıyoruz. Allah var, ya para ilah, işte kadın ilah, mevki ilah, ya bunları reddetmek lazım diyoruz. Böyle çok zor. Yani nihayette doğruya ulaşırsın ama çok zor. Ama asıl olması gereken ne? Yok. Yani değer verilecek hiçbir unsur yok. La ilahe. İllallah.
İllaki
Allah.
Geçen telefonda, şey, televizyonda la ilahe alakalı bir açıklama var. Bir insan geldi bana. Çok ilginç. Yani ben görmek istemiyorum, olmuyor çünkü yani şeydi. Yani ilah olayı diyor, şöyle de insanın da Allah tanımasının ilahın da olması lazım diyor. İlah diyor, en doğru yüzeden, kendisine sığılan şudur budur falan diyor. Eğer diyor, o sıfırlardan birine herhangi birine yüklediğiniz zaman diyor, o zaman Allah'a reddetmiş oluyor.
Tabii. İşte İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'in bu kadar vurgulu olmasının sebebi bu. Biraz evvel söylediğimle ilgili bir ayetsel şeyi söyleyeceğim. Hazreti İbrahim'le ilgili bir ayet var. Diyor ki, ben diyor sizin sevdiğiniz, değer verdiğiniz hiçbir şeyi değer vermem diyor. Ayet-i Kerim'de. Sadece Rabbül Alemin diyor. Hani biraz evvel açıkladığımın Hazreti İbrahim boyutundan derlenmiş. Hiçbir şeye değer vermem diyor. Sizin değer verdiğiniz her şeye diyor. İllallah. Yani bu Arapça dizilimine göre düşündüğümüzde, iman ettiğimizde tek tek sineklerin gözüne şey vurmuyoruz. Yani bu da ilah, bu da ilah, bu da ilah demiyorsun. Her şeyi sıfırlıyorsun, yokluyorsun. İlah milah yok diyor. İlla ben Allah'ı bilirim arkadaş. Ona İyyâke na'budu, yalnızca ona ibadet ederim. Ve İyyâke nestaîn. O yüzden çok anlamlı. Burada kelimelere gireceğim. Burada abede kelimesi var. Abda. İbadet kelimesi de buradan geliyor. Kulluk etmek buradan geliyor. Bir anlamı da abdın köle demek. Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesinin ismi var ya Abdülmuttalib. Muttalib'in abdı demek. Yani Muttalib'in kölesi. Muttalib isimli birisinin kölesiymiş. Burada da nasıl boyutta kulluk edilmesi gerektiğinin şifresi var. Yani Rabbimizin biz kölesiyiz. Hani kulun köleyin, kulun kölen olayım denmiyor mu? Allah'a yöneltin bu cümleyi. Köle gibi. Farkı ne biliyor musunuz? Hani biraz sevap konusunu işlemiştik ya. Bakın bu nokta beni çok etkiliyor. Maaşlı birisini düşünün. İşini yapıyor, parasını alıyor. Parasını aldığı sürece işini doğru yapıyor. Bu da güzel. Değil mi? Yanınızda bir eleman çalıştırdığını düşünün. İşini çok iyi yapıyor, siz de parasını veriyorsunuz. Ya parası verilmezse ne olacak? Para verilmediği takdirde onun size samimiyeti ne olur? Çoğu işi bırakır değil mi? Ya da işi azaltır. İşte sevap endeksli kulluk bu tehlikesi var. Her şeyi sevaba endekslerseniz siz yaptıklarınızı, maaşlı eleman gibi olursunuz. Allah'ın maaşlı elemanı gibi olursunuz. Ama köle ne yapar? Para derdi yok onun. Samimi bir köleden bahsediyorum tabii ki. Sahibine içtenlikle hizmet eder. Maaş kaygısı, mesai kaygısı yoktur. Çünkü zaten o evde yaşar. Sahibinin mülkünde yaşar. Yani şey gibi, Bilal Habeşi gibi bir köleden bahsediyorum yani. Anlatabildim mi? Yani pozitif, samimi olan bir Zeyd gibi birinden bahsediyorum. Hazreti Zeyd'i biliyorsunuz peygamber, o gibi yine. İşte köle gibi Allah'a kulluk etmek lazım. Yani abd bu. Hiçbir beklentiniz yok. Hiçbir sevap beklentiniz yok. Sadece o sizin Rabbiniz olduğu için yöneliyorsunuz.
Şimdi burada şey olmuyor mu hocam? Rıza, Allah'ın rızasını kazanmak. Yani maaş değil de maaşın rızayı kazanmak.
Evet. Ama illa bir beklenti olacaksa o rıza. Olmaz. Ama zaten Allah'ın rızası zaten her şeye değer. Ama ama rızayı menfaatsel bir olgu olarak algılamamak lazım. Mesela cennetle ilgili şeylerde geçiyor ki, cennette şu da vardır, şu da vardır, şu da vardır. O nimetleri Rabbim sayıyor. Diyor ki bak, Rabbimin kendi ifadesi. Size bundan daha iyisini söyleyeyim mi diyor. Allah'ın rızası.
Şimdi çocuk bir şey yaptı, babası aferin oğlum dediği zaman bir şey vermiyor. Sadece bir aferin diyor ama o aferin o çocuğa tarzın daha şey.
Çok güzel. Yani anlıyorum da bakın, Allah'ın rızası biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Yani hiçbir şey değil ama Allah'ın rızası. Yani o hani bana mesela bir sahabine şeye var, çok hoşuma gidiyor. Sahabinin ismi bir zikir meclisinde Allah tarafından zikredilmiş de, bunu Peygamber Efendimiz'den öğreniyor bir sahabi efendimiz. Nasıl yani diyor. Şimdi Allah beni diyor o yüce topluluk yanında ismimi mi zikretti, adını andı mı diyor. Ağlıyor. Evet, yani bakın ne kadar önemli yani. Allah'ın onun ismini zikretmesi ne kadar önemli. Benim çok etkilemişti duyduğumda. Hani o anlamda rıza. Yani beklenti yok. İşte farkını anlıyorsunuz değil mi? Sevabı hani ben diyorum ya, tabii Rabbim sevap verecek ama işte şu kadar sevap, bu kadar sevap, işte cennette karşılığı bu. Zaten verecek. Rabbim zaten gani, kerim, verecek. Mesela ben namaza dururken ya, yani ya Rabbi senin için namaz kılıyorum diyorum. Yani tamam mı? Senin rızan. Bir de şey deniyor. Niyet ettim Allah rızası. Bak bu şeye daha uyuyor. Bunu da açıklayayım. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazını, farzını kılmaya diyemiyorum ben. Bir yerde öğrendiğim bir şey değil bu benim. Ya Rabbi diyorum, senin rızan için.
Aynen, biz ediyoruz.
İşte burada biraz sonra açıklayacağım. Şu İyyâke var ya, şuradaki ke. Burada gizli işte. Yani şu ayet, yani sadece bugün bunu açıklasak yeter yani. Şu zaten biraz öyle olacak gibi. İyyâke'deki şu ke var ya, ne demek biliyor musunuz? Sen demek, sana demek. Yalnızca sana kulluk ederiz. Bunun güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yalnızca ona değil bak. Yalnızca ona kulluk eder, yalnızca ondan yardım dileriz desek bile, bu ayet böyle olsaydı bile anlamlı. Ama Rabbim öyle dememizi istemiyor. Seni kullan diyor. Yani buna muhatap deniyor Arapçada. Karşılıklı, ikinci tekil şahıs. Muhatap ne demek? Karşında hitap ettiğin diyor. Yani bana hitap et diyor. Beni görür gibi.
Uzakta birisi değil yani.
Allah'ı uzaklarda değil, karşınıza getirin. Tabii ki ayet-i kerime diyor ki beni senden sorarlar diyor. Onlara de ki ben onlara yakınım. Başka ayette şah damarından daha yakınım diyor. Başka ayette diyor ki Allah diyor kişiyle kalbi arasındadır diyor. Bunu anladıktan sonra uzaklara yönelemezsin. Yani uzaklarda bir Allah. Yani tamam. Bu tehlikeli hatta. Tehlikeli. Neden? Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde çok ayet okuduk. Mekke müşriklerine diyor ki, onlara diyor yerlerin ve gökleri yatan kimdir? Sana Allah diyeceklerdir diyor. Ama şöyle yaparlar, böyle yaparlar. 5-6 tane buna benzer ayet var. Yani Allah'ı inkar eden yok. Diline vurmuyor bilmem ne. Ama o Allah nerede biliyor musunuz onlar için? Uzakta. Yukarıda. Bu tehlikeli. Çünkü o zaman Allah'ı yukarı aldığınızda dünya işlerini o zaman insanlar idare eder.
Ulaşmak için de aracı lazım.
Ulaşmak için de aracı olur. Çünkü Allah yukarılarda ulaşamazsın ona. Sen kimsin ki ona yöneleceksin? Yanarsın. Sen bana bağlan, ben seni götürürüm ona. Evet. Araya birini koymak işte. O zaman İyyâke nâbudu uymuyor. Ne kadar önemli ayetler, anlıyor musunuz? İşte bu insanı Müslüman yapan ayet bu. Bu kadar şeyi öğrendi, Allah'ı tanıdı. Öyleyse yalnız ona görür gibi, karşında gibi ibadet edeceksin. İbadet bir özel, şeriatta tarif edilmiş bir ibadet de anlaşılır bundan. Yani tadili erken üzerine ibadet de anlaşılabilir. Yaşamın her anındaki Allah'a kulluk etme gayreti de anlaşılır. Genellikle hep birinci anlaşılıyor maalesef. Kitaplarda da hep öyle yazılıyor. Yaşamın diğer kısımları sanki ibadet değilmiş gibi anlatılıyor. Tam tersine dünya menfaatlerini, pardon, dini, dünya menfaatlerinde kullandırtmak isteyenler de, kullanmak değil, kullandırtmak isteyenler de çalışmak da ibadettir gibi sözler söylüyorlar. Çalışmak da ibadettir ama bu ayetin içerisinde olursa ibadet. Yaşamın her anını Allah'a kulluk gayreti içerisinde görürsen çalışmak da ibadettir. Ama yani tamamen bu dünya zihniyetiyle çalış çalış çalış, bu uymaz bazı şeylere. Anlatabiliyor muyum? Bir de şunu söyleyeceğim. İhsan üzerine diyor, değil mi Fahri Bey? İhsan üzerine namaz kılın diyor Peygamber Efendimiz sahabe efendilerimize. Ya Resulallah, ihsan üzerine namaz nedir diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ı görür gibi namaz kılın diyor. Siz onu göremezseniz bile o sizi görüyor. Allah sizi görüyor.
Allah her an sizi görüyor.
Allah her an, parantez için her an değil mi? Her an sizi görüyor. Yani işte bu yaşamın her anının vurgusunu yaptı Fahri Bey. Yani namazda da görüyor. Namaz bitti. Yaşamda da görüyor.
Her an seninle beraber.
Her an seninle beraber. İşte hani dedim ya, hamdın bir anlamı da neydi? Unutmamak. Anlıyor musunuz burada? Unutmayarak yaşamak. Ha, kolay mı? Değil, zor. Ama imkansız değil. Çünkü la yükellifullahu nefsen illa vüsa. Allah size kaldıramayacağınız yükü teklif etmez. Bu yanlış anlaşılıyor. Ya Allah sana yüklemez ya falan deniyor. Hayır. Bir asıl anlamı şu. Allah sana bir şey emretti mi? Senin fıtratında var. Kaldırabilirliğin var. Çünkü Allah senin kaldıramayacağı yükü yüklemez. Sana yap diyor ki, senin kapasiten de sistemin içerisinde var. Sadece gayret gerekiyor. Buradaki bir başka ifadede, ya iki tane kelime gibi gözüküyor ama neler var? Buradaki ne? Na'budu. Buradaki na, Arapça'da biz demek. Biz sana kulluk ederiz. Yani ben kulluk ederim değil. Topluca, biz yani. Yalnızca sana kulluk ederiz, riz. Bu en güzel şeyde anlaşılıyor sahne. Cemaatle namaz kılınıyor. İmam efendi önde, imam önde. Biz de arkadayız. İmam olan kişinin, sizler de imam olabilirsiniz. İmam biliyorsunuz sadece Diyanet'in bir makamı değildir. Bir devlet memurluğu görevi değildir. Bizim namaz kılan herkesin başkasına namaz kıldırabilecek, en azından ailesine namaz kıldırabilecek konumda olması gerekir ve yapabildiği kadarıyla yapması lazım. Bir imam durduğunda namazı arkasında cemaatle beraber tek başına namaz kılamaz. Yani tek başına kıldığı gibi namaz kılamaz. Arkasındaki cemaatin imamı, imam kafa, baş, ön, önder demektir. Lider oradan geliyor. Onların önünde Allah'ın huzuruna götüren ve namaz kıldıran demektir aslında. İmam olduğunuzu düşünün. Arkanızdakilerle beraber sizin önderliğinizde Allah'ın huzurundasınız. Hani bu filmlerde var sahneler. Kral var, padişah var. Bir grup geliyor, elçiler. Önde de bir kişi var. Diğerleri de arkasında. O sahne gibi. İşte Fatiha okunmuyor mu cemaatle namaz kılınan ve sesli okunuyor, değil mi? Ne diyor ona? İyyâke na'budu. Yani biz sana yalnız biz yalnızca sana kulluk ederiz. Arkasındakiler adına da söylüyor bunu. Ve yalnızca senden yardım dileriz. Arkasındaki cemaat de imama uyarak önde. Yani hem şahsi Allah'la ilişkisini, Rabbisi ile ilişkini muhatap olarak birebir uzaklarda olan Allah değil sağlıyor. Aynı zamanda cemaatle beraber huzurunda onu da olması gerekir. Bu olmadığı zaman cemaat camilerdeki namazın feyizli olmaz arkadaşlar. Ya imam efendi kendi başına kılıyor, yani grupla kılıyor ama kendi başına gibi kılıyor. Ya da arkadaki cemaat ona takılmıyor. Yani imam olarak almıyor, tek başına kılıyor gibi oluyor. İkisi beraber olduğunda akla şey bile gelemez. Hani o şey düşünceler var ya, gelemez.
Ya amin de tasdik oluyor galiba, değil mi?
Ya oraya çok var da gelebilecek miyiz? O şuranın şeyi, 6. ayete şeyi de bakalım. İkinci, na'nın bir anlamı da cemaat olun emridir. Yani kişinin Allah'la Rabbiyle ilişki birebirdir. Kalbiyle arasındaki özel bir ilişki vardır ve olması gerekendir. Ki buna aslında tasavvuf maneviyat denir. O yakınlık hissidir. Bunu yaşayacak fert olarak. Ama din yaşanırken de bir cemaat bilinciyle yaşamak lazım. Ama bakın burada tehlike şu, hani Lokman suresinde şey yaptık, cemaat olacağız derken de gruplaşma değil. Kendini farklılaştırıp da diğer grupları beğenmeme, kendiyle övme grubu değil. Neydi onlar? Fırka, şia, hizip değil. Yani ümmeti vahidetin bilinciyle. Tek bir İslam cemaati vardır, gruplaşma yoktur bilinciyle olan bir cemaat. Yani küfre karşı birden mücadele etme, yanlışa karşı birden mücadele etme, kalben bir olma duygusu, düşüncesiyle de cemaat olun diyor. Ayet-i Kerime diyor ki, hepiniz birden Allah'ın ipine tutunun diyor. Cemi'an diyor orada. Bu cemaat bilincinin ifadesidir. İyyâke nestaîn ise yalnızca senden yardım dileriz. Bu ilginçtir. Yardım dileriz ifadesi pek kullanılmıyor meallerde de. İsteriz gibi bir anlam yüklenilmiş. Bak, yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden isteriz değil. Çok farkı mı var? Aslında çok yok. Ama yine de kelimelere bindirdiğimizde burada yardım isteme var. Ta'in burada ne biliyor musun? Arapçada avene kökü var. Avene. Muavin olarak Türkçe'ye girmiş. Muavin ne demek?
Yardımcı.
Yardım eden kimseye muavin denir. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in şiir yazarken ki şeyi avnidir. Mahlası avnidir. Avni yardımla ilgili, yardıma özgü denir. Yani Allah'ın yardımının kendisine gelmiş kişi anlamına gelir. Avni. Burada da nestaîn derken senden yardım talep ederiz var aslında. Çünkü öbürü talebedir. Talebe var ya Arapçadaki. Natlubu değil burada. Yani öyle olsa natlubu gibi bir ifade olması lazımdı. Ama nestaîn var. Şimdi istemekle yardım istemenin arasındaki fark ne?
Bize dilemek de istemek. Birisi lütfen bana yardım et. Bir tanesi de direkt yardım et. Gibi olmuyor mu? Birinde emir var, birinde rica mı var?
Yani. Evet, yani, Tahri Bey.
Birisi keyfek eder, birisi arzulu, istekli bir şekilde.
O da yani var, o da var.
Başka yardımcı yok, doğru istiyoruz onu. Başka yardımcı yok yani.
Yok, doğru da bak şöyle. Yani diyorsun ki bir bardak su ver diyorsun. Bir de su almama yardımcı olur musun diyorsun.
Evet, yalnız başarı hocam yok.
Yani bir... Beklenmiyor. Şu anahtar kelime imdat. Yani birisine zor durumda kaldığınızda yardım istersiniz. Ne zaman yardım isterseniz, zor durumda kaldığınızda istersiniz. Hani keyfek eder dedi ya biriniz, o onun içerisinde var. Bir ayette diyor ki, raina deme, unzurna demeyin, raina deyin diyor. Bakara'da. Peygamber Efendimiz'e. Evet. Onun derinlerinde bir şey vardır. Bakmakla görmek arasında. Yani diyor ki yani meallerde şu yazıyor orada. Ya kelimeyi şöyle kullanırlar da böyle derler. Böyle demeyin değil. Aslında şeyi şu. Birinde var ki birinde sürekli bizi gözet demeyin. Ara sıra bak deyin diyor. Resulullah'a.
Çoban şeyi de var, benzetmişler orada.
İşte çoban gibi olmasın. Yani çobanlar hemen gözü buraya git, sağa git, sola git. Öyle değil. Ara sıra bizi gözlemle. Burada da ona yakın bir ifade var. Bunlar çok incelikler. Bir mealde görmedim ben bunu. Yani bir tefsirde mealde görmedim. Dikkat etmek lazım. Peki neden yardım isteyeceğiz? Yukarıda anladınız ya işin ciddiyetini. Kulluk etme gayretiniz de var. Ama korkuyorsunuz.
Yanlış
ya ne yapacağım bilmiyorsunuz. Yani nasıl davranacağım, ne edeceğim bilmiyorsunuz. Aman yarabbi, yalnızca senden yardım, bana yardım et aslında talebi bu.
Bir hata yaparsın.
Yaparız. Bir hata, tamam, hata yapmama gayretindesin. Yani kimseyi kırmıyorsun, etmiyorsun, içki istemiyorsun. Ama bitmiyor ki. Allah'a yakınlaşmak istiyorsun. Yardım lazım. Yardım talep ediyorsun. İşte onda da bu şey geliyor. İhtinas sıratal müstakim. Allah yine bizim adımıza dua ettirtiyor. Yani böyle dua edin diyor. Yardım talep ettiniz mi benden? Öyleyse şöyle deyin diyor. İhtina bizi, bize hidayet et. Bize yol göster. Bize rehberlik et anlamındadır ihtina. Peki neyi yardım isteyeceksiniz ya? Neyi istiyorsunuz peki? Ne isteyeyim? Bak ne isteyeyim değil. Hangi konuda yardım isteyeyim? Es-sıratel müstakim. Sıratel müstakim konusunda ya Rabbi. Sırat-ı müstakimi hidayet etme konusunda. Hidayet... Ezan zannettim. Kaç dakika var?
5-6 dakika falan var.
Evet. Sırat-ı müstakime hidayet ederek yardım istiyoruz senden var burada. Şimdi burada hemen hidayeti açıklayacağım. Hidayet durup dururken hiçbir şekilde, sebepsiz bir şekilde Allah'ın bir kulunu alıp buradan şuraya koyması değildir. Yanlış anlaşılıyor. Allah hidayet nasip etsin. Ne demek onu namaza başlasın bilmem ne olsun falan. Allah'ın hidayet mekanizması öyle işlemiyor. Allah her şeye kadir. Tak tak koyar, bir yapar. Ama sistemin akılcılığına, işleyişine binaen şudur. Kul, Allah, affedersin, Allah kuldan bir adım atmasını istiyor. Gayret göstermesini istiyor. Bir şeyler yapmasını istiyor. Onun karşılığında Allah'ın yardımıdır hidayet. Bak, güzel oldu cümle. Allah'ın yardımıdır hidayet. Ama sen bir adım atacaksın. Allah'ın el-Hadi esması vardır. Hidayet eden demektir. Bakın ben ironik olarak şunu söylüyorum. Hadi. Kısa okuyun. Hadi, hadi. Allah diyor ki hadi. Yani bir şey yap. Bana bir adım gelene, ben 10 adım gelirim. Bana yürüyerek gelene, koşarak gelirim. Onu istiyor. Biz de Allah'tan onun hidayetini istiyoruz. Yani çünkü bak senden yardım dedik, sana yöneldik. Bak bizim bir adımımız var. Yardımı da ondan istedik, başkasından da istemedik, la ilahe illallah'ın içinde kaldık. Artık Allah'ın hidayetinin beklentisi oluyor. Çünkü sistem böyle işliyor. Peki neyin hidayetini istiyoruz? Bakın çok önemli. Sırat-ı müstakimi istiyoruz. Doğru yol olarak adlandırılan ama doğru yolla hiçbir alakası olmayan kelimedir o. Doğru yoldan ne anlıyoruz?
Takva ya da olmak yani.
Buradaki, hayır hayır.
Buradaki anlamda.
Buradaki anlamda. Hayır, doğru yol deyince ne anlaşılıyor? Ya ben yıllarca bu kelimeyi duydum. Bana hiçbir şey ifade etmedi. Ne zaman ben Arapça kelimelerinin, harflerinin, anlamlarının içerisine girdim. Aa bu muymuş dedim ben. Sırat, cadde, yol demek. Ama bizim bu Araplar buna sırat demiyorlar, bir yola. Başka bir sürü kelime var. Sırat, bir yerden bir yere gitmeni sağlayan her türlü mekanizma sırattır. Dümdüzlü olması gerekmez. Aslında dümdüz olması lazım. ama kimsenin, herkesin fıtratına, yaşantısına göre eğri eğri de olabilir. Yani gidişattır, gidiş yöntemidir.
Hocam doğru yolu kabul ettiğinizde müstakim mi oluyor?
İşte iş müstakimle bitiyor zaten. Doğru olarak ifade ediliyor.
Ama bunu yaklaşık 15 dakika sürer ama mümkün olduğu kadar açıklayacağım açıklamaya. Müstakim kelimesinin içerisinde
gâme, kaveme diye bir kelime vardır. Kaveme, ayakta durmak, dik durmak, namazdaki kıyam var ya, bu tür kelime gelir. Şurada kitabı getirdim, açıklayacaktım ama vaktim yok. 20-30 tane anlamda kullanılmış. Kıvam, kayyum gibi kelimeler, Türkçe takvim gibi kelimeler oradan girmiş. Asıl anlamı burada ayağa kalkmak, dik durmak, yıkılmamak. Yani derler ya, ayaktayım yıkılmadım şeklinde bir ifadede. Buradaki İST kelimeleri var burada. Bu da istemek ya da oluş bildiren kelimelerdir. Karışık gelmesini açıklayacağım. Burası ne demek biliyor musunuz? Ayağa kaldırmak isteyen, seni yerde sürünme konumundan dikleştirmek isteyen, dimdik Allah'ın dinine götürmek isteyen yol anlamındadır bu.
Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın.
Deniyor. Ama sırat-ı müstakim pasif bir yol değil. Aktif bir yol, cari bir yol.
Tabii.
Bu da Arapçada bir şeyden Fahri Bey, burada ismi fail bu kelime müstakim. Hani Arapça bilenleri açıklamak zorundayım. Burada şeyi var. İsmi fail ne demek? Aktif demek. Yani nasıl bir yol biliyor musunuz? Yürüyen yollar var ya şimdi çıktı o, evet, havaalanlarında. Ya da yürüyen merdiven gibi. Seni alıp götüren yol. Koluna girip kaldıran yol. Ayağa kaldıran yol. Şimdi neden yardım isteriz biliyor musunuz? Bir kişiye balık verirsiniz. Bir de balık tutmayı öğretirsiniz ya. Bu yolda öyle bir şey. Yani Allah o yola sana nasip ettiği zaman o yol akıyor gidiyor zaten. Seni İslami kişilerin olduğu ortamlara sokuyor. Senin çevreni değiştiriyor. Senin rızkını değiştiriyor. Sen yani istesen de yanlış yapamıyorsun.
Siz demin ki doğru yol kelimesine tamamen şey çıktınız. Bana. Şimdi bu doğru yol değil mi yani?
Peki doğru yol var. Bir de benim bu kadar anlattığım, 10 dakikada anlatacağım var. Hangisi daha anlamlı, hangisi daha kapsamlı?
İkisi de sonuçta aynı şeye geçiyor.
Mesela fark, şu yol var ya,
evet.
Siz bu yolda yürümek zorundasınız. Yürüyen yolda dursanız bile yol sizi bir yere götürüyor.
Gözümün yanlışı nasıl bir yere ayıracağız doğru yoldan?
Avantaj sağlıyor. Yürüyen yolda da sigara içebilirsiniz, yanlış yapabilirsiniz. Yani dünya mantığıyla düşünün. Anlatabildim mi? Yine sizin iradenize bırakıyor Allah. Ama bir yerden bir yere gitme konusunda avantaj sağlar bu yol. Yani bir gayretle, kalp hastalığınız var, bilmem ne var, sırtınızda o kadar kilo var, gökdelenin tepesine merdivenle çıkmak var, bir de asansörle yürüyen merdivenle çıkmak var. İkisi aynı şey mi?
Tabii bir şey var, çaba var bir yerde.
Ha, işte yardım isteriz denilen o.
Asansörle çıkar yani.
Yani ben asansörle çıkmayı tercih ederim, bilmiyorum, yürüyen merdivenle çıkmayı tercih ederim yani. Birisi pasif yol, birisi aktif yol. Mesela örneğini söyleyeyim. Siz küfür etmeye çok meraklı bir insansınız. Ama Allah'tan yardım dileniz. Allah da size ne yapıyor biliyor musunuz? Sırat-ı müstakimle özgü olarak. Öyle arkadaşlar nasip ediyor ki onların yanında kaba saba espri yapamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz, ayak ayak üstüne atamıyorsunuz. O bir süre sonra sizi terbiye ediyor, düzenliyor. İşte sırat-ı müstakimin içinde olan bir şey. Meyhaneye gitme temayülünüz var. Allah size öyle arkadaşlar nasip ediyor ki kolunuza takıyor, sizi camiye götürüyor. Artık gitmiyorsunuz. Hani sizin adınıza yol işliyor yani, aktif yol. Sizi götürüyor bir yerlere. Öyle bir insanlarla tanıştırıyor ki Rabbim sizi, ufkunuzu açıyor, idrakınızı açıyor. Vay be, bu böyle miymiş, ben bunu böyle değildim diyor. Artık eskisi gibi olamıyor düşünceleriniz. Hani hiçbir şey eskisi gibi olmaz var ya, irşad oluyorsunuz. Bu da sırat-ı müstakimin içerisinde işte. Öyle ayetleri denk getiriyor ki size, okuduğunuzda hayatınız değişiyor. İşte bunların hepsi sırat-ı müstakimin içerisinde olan diyor. Yani Allah'ın burada yardımı söz konusu.
Sizi hani
yolu kolaylaştırıyor. Yolu
kolaylaştırıyor, sizi beraberinde seni götürüyor.
Götürüyor. İşte ayağa kaldırmak isteyen yol anlamı bu. Yani dosdoğru yol kelimesi bunu o kadar doldurmuyor, anlam yüklemesi yapmıyor. Bize bazı şeyleri açıklıyor, izah ediyor, bizde fikirler oluşturuyor ama daha derinlerine baktığımızda vay be dedirtecek şeyler var. Çok daha kapsamlı bir şey. Çünkü yani Allah'tan bir şey istemiyorsun. Yardım istiyorsun. Evet. Yardım da bu. İhtina diyorsunuz ya, ilet. İşte sizin şeyinizin cevabı, bunu açıklayacaktım. Sonunda amin dememizin sebebi de bu ayet. Bizi sırat-ı müstakime ilet. Amin. Yani ihtina kelimesine diyoruz biz amin diye. Dua o. Yalnızca sana kulluk eder. Yalnız senden yardım deriz. Daha talebiniz olmadı. Burada dua ediyorsun işte. Ya Rabbi ihtina. Bize hidayet et. Neyi hidayet et? Sırat-ı müstakimin et. Amin. İşte bizim o amin dememizin sebebi bu. Şimdi bir dahaki derse sırat-ı müstakimin burada da açıklaması var. Son iki ayette sırat-ı müstakiminin bazı açıklamaları var. Nasip olursa bunları işleyeceğiz inşallah.
Allah'a emanet olun. Fatiha çok önemli hakikaten. Fatiha çok önemli.